Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazıyı sunuyoruz. Dinin aşk, vecd, huzur ve şekle yaşanabilmesi için Kur'an ve sünnetin hayatın her safhasına yaygınlaştırılması zaruridir. Böyle bir manevi tekamül için en mühim vesile de kalbin muhabbetle donanmasıdır. Zira muhabbet, itaati ve fedakarlığı beraberinde getirir. Gönüller arasındaki manevi cereyan hattı da ancak muhabbet sayesinde tesis edilebilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ona duyduğumuz aşk nispetinde ve ona yakınlaştığımız ölçüde tanıyabiliriz. Çünkü muhabbetin şiddeti ölçüsünde aşıkla maşuk arasında bir hissiyat benzerliği yaşanır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi de bu kalbi beraberliği ifade eder. Yani seven, sevgisi nispetinde sevdiğine benzemeye, onun şahsiyet ve karakterinden hisseler almaya başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den almamız gereken en mühim manevi tahsil, iç dünyamızı onun gönül dokusundaki hissiyatla müşterek hale getirebilmektir. Bir müminin gönlü, muhabbeti Resulullah'ta ne mertebeye vasıl olursa, dünyada nail olacağı huzur ve saadet, ahirette ulaşacağı makam o nispette yüce olur. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i alemlere rahmet olarak gönderdiğini bildirmiştir. Dolayısıyla rahmet insanı olabilmek ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en güzel şekilde tanıyabilmekle, yani onun siretini, sünnetini ve muhabbetini tahsil edebilmekle mümkündür. Bir yaratılış harikası olan Fahri Kainat Efendimiz'i beşeri takat dahilinde kamilen kavrayabilmek mümkün değildir. Bu alemden alınan intibalar onun izah ve idrakte kifayetsiz kalır. Zira sahili olmayan bir ummanı bir bardağa sığdırmak mümkün değildir. Bu sebeple onun asli vasfını bütünüyle tavsif etmeye hiçbir fani muvaffak olamadı. Yüksek ahlakı ve yaratılışı layıkıyla kavranamadı. Alimler, mütefekkirler ve gönül sultanları onun yolunda bulunmayı izzet, kapısında sail yani dilenci olmayı devlet bildiler. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyabilirsek, yarın mahşerde o da bizi tanır. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa, o da bize nazar kılar. Onu duyar ve dinlersek o da bizim feryadımızı işitir. Kısacası biz ona tabi olalım ki o da bize, peygamber de sizin üzerinize şahit olsun buyurulduğu üzere şahit ve şefaatçi olsun. Müminin vazifesi Allah'ın emirlerini sırf Allah emrettiği için ve Resulullah Efendimiz'in tatbik ettiği şekilde ifa etmektir. Bu hususta iyi niyetle bile olsa şahsi görüşüyle hareket edip sünnetin dışına çıkmak kulu yanlışlara sürükler. Bunun için hangi salih amelin ne zaman, nasıl, ne ölçüde ve ne şekilde tatbik edileceğini sünnetten öğrenmek gerekir. Fuday bin İyaz Hazretleri şöyle buyurmuştur. Şayet bir amel ihlasla yapılır da doğru olmazsa kabul edilmez. Doğru olur ancak ihlaslı olmazsa yine kabul edilmez. Ta ki hem ihlaslı hem de doğru olana kadar. İhlas onun Allah için yapılması, doğru olması da sünnet üzere olmasıdır. Dolayısıyla amellerimizin Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmasını istiyorsak, hem kalbimizdeki niyetin halis olmasına hem de o ameli sünnetteki tarifine uygun şekilde ifa etmeye gayret göstermeliyiz. Unutulmamalıdır ki muhabbetin en büyük alameti itaattir. sevilen uğrunda fedakarlıktır. Seven, sevdiğine gönlündeki muhabbet seviyesinde tabi olur. Şayet davranışların temelinde muhabbet varsa, orada samimiyet, ihlas ve bereket vardır. Ameller de muhabbet zemini üzerinde icra edildiğinde ulvileşir. İmam-ı Azam Hazretleri buyurur: "Kalp zulme meylettiği zaman zalimleri sever. Zalimleri sevdiğinde de onlardan olur. Kalp hakka ve hak ehline meylettiği zaman onlarla dost olur. Bu duruma göre söz ve amellerin gerçekliği ancak kalp cihetiyle mümkün olur. Dünyanın hak ve hakikatten uzak olduğu, gönüllerin isyan, gaflet ve cehalet karanlığında boğulduğu bir devir olan cahiliye karşısında ashab-ı kiram kalpleri İslam'la buluşturarak hidayetlere vesile olabilmek için ta Çin'e gitti. Semerkant'a gitti, Kavreyan'a gitti, asla uzak demedi, zor demedi, tehlikeli demedi, imkansız demedi. Üşenmedi, yorgunluk hissetmedi, ulaştı. Dünya bugün de bir cahiliye devri yaşıyor. Yani ahiret endişesinden uzak bir dünya arzusuyla yanıyor. Dolayısıyla bu cahiliye karşısında bizim ağır bir mesuliyetimiz var. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimizle beraber olmayan her devir cahiliye. Onunla birlikte çarpmayan her yürek derin bir gaflette. Onu takdir edemeyen her vicdan zavallı. Onun ab-ı hayat katreleri olan hayat ölçülerine her zaman muhtaçız. Şu ahir zaman hengamında her geçen gün bir önceki günden daha fazla muhtaçız. Cenab-ı Hak Mekke'de iman ve tevhid için her meşakkate katlanmalarından Medine'de büyük bir fedakarlık, cömertlik ve hatta isar hali sergileyerek daima din kardeşlerinin iyiliğini ön planda tutmalarından ve yeryüzünde hakkın şahidi olarak yaşayıp İslam'ı yaşatma azimlerinden dolayı ashab-ı kiramdan razı olmuştur. Peki bu hasletler bizlerde hangi seviyede? Mümin kendini fani ömrünün müddetine göre değil, ahiretin sonsuzluğuna göre eğitmelidir. Yani takva eğitimine ihtiyaç vardır. Bu eğitim de kitap ve sünneti yaşayabilmenin eğitimidir. İman bir ışık kaynağına benzer. Nefsani ve şeytani rüzgarlar bu ışığı söndürmek için ömür boyu her fırsatta esip dururlar. İşte ibadetler bu menfi rüzgarlara karşı iman ışığını koruyan bir fanus gibidir. Dolayısıyla ibadetler ne kadar halis niyetle ve makbul bir keyfiyette ifa edilirse, kalpteki imanın nuru da o kadar kuvvetli ve parlak olur. Ebu'l-Hasan el-Buşenci der ki, bir kimsenin içi dışından daha değerli olursa onun adına veli denir. Bir kimsenin içiyle dışı aynı değerde olursa onun adı da alimdir. Bir kimsenin dışı içinden kıymetli olursa buna da cahil damgası vurulur. Rabbimiz yüreklerimize imanın vecdini, gönüllerimize Kur'an'ın nurunu ve Habibinin muhabbetini lütfu keremiyle ihsan buyursun. Önümüzdeki veladet kandilini ümmeti Muhammed için bereket ve rahmet vesilesi kılsın. Söz, fiil ve davranışlarımızla Efendimiz'e yakınlaşarak bu mübarek kandili gerçek manada idrak edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Gönül İkliminden İnciler başlıklı Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı güzel bir yazıyı paylaştık programımızın başında ve şimdi yine Şebnem Dergisi'nden bir başka yazıyla devam edeceğiz. Yazının başlığı Allah için sevmek. merhum Musa Topbaş Hoca Efendi Kuddise Sirru bir sohbetlerinde şöyle anlatmışlardı. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a sorar. Ya Musa, benim için bir amel işledin mi? Musa Aleyhisselam, Ya Rab, senin rızan için namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka ve zekat verdim diye cevap verir. Allah Teala buyurur. Bütün bu ibadetler senin içindir. Namaz kıldın sana bürhandır. Oruç tuttun sana cehennemden siperdir. Sadaka gölge, zekatsa nurdur. Bunların hepsi sana benim için ne yaptın? Hazreti Musa Aleyhisselam, Allah'ım, o halde senin rızan için olacak bir ameli bana bildir, der. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur. Ya Musa, benim için dost ve yine benim için düşman edindin mi? Abdülkadir Geylani Kuddise Sirruh buyurur. Allah'ı seven, ondan başkasını sevmez. Sen Allah'ı sevdiğin zaman, Allah kalbinden masivanın sevgisine giderir. Allah'tan başkasını sevmez olursun. Allah Teala'nın sevgisi, kulun kalbinde yer ettiği zaman, başkalarının sevgisi oradan çıkar gider. Orada Allah'tan başkasının sevgisine yer kalmaz. Allah sevgisi onun bütün uzuvlarına iner. İçi ve dışı Allah sevgisiyle dolup taşar. Allah sevgisiyle meşgul olur. Allah sevgisi maddesini de manasını da kaplar. Allah sevgisi onu hazırlar. Allah sevgisinin dışındaki adetlerden uzaklaştırır, kurtarır. Bu mertebe tamamlanınca Allah da onu sever. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyurur. Kişi Kâbe'de rükûnla makam arasında 70 sene ibadet etse de yine sevdikleriyle haşrolunacaktır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet'te buyurur. Aslında sevilmeye Allah Teala'dan başka layık olan yoktur. Ondan başkasını seven bilgisizdir. Ondan başkasının sevilmesi ancak onunla olan münasebeti sebebiyledir. Peygamber Efendimiz'i sevmek, onu sevmek gibidir. Çünkü bir kimse, bir kimseyi severse, onun Resulünü ve Mahbubunu da sever. O halde alimleri ve takva sahiplerini sevmek, Allah Teala'yı sevmek olur. Bu da sevgi sebeplerine dikkat etmekle anlaşılır. Allah'la dost olmak farzdır. Bütün ehli İslam bunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Cenab-ı Hüdavend Sübhanehu ve Teala, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler buyurmuştur. Allah için sevmek başlıklı yazıyı paylaştık. Şebnem dergisinden değerli dinleyenler ve bir başka yazıyla programımızı noktalayacağız bugün de. Şefika Meriç'in kaleminden aktaracağız. Hırslarımıza yenilmeden başlığıyla. İnsan zafiyetlerle dolu bir varlık. Yaratılış macerasında Hazreti Adem'le başlayan bu insan olma özelliğimiz, aynı zamanda zafiyetlerimizin neler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu zayıflıkları en aza indirmek için nefisle yapılması gereken mücadelenin ehemmiyeti büyüktür. İnsanda bulunan zaafları çok farklı şekillerde sıralayabiliriz. Benlik duygusu, dünya sevgisi, maddiyat bağımlılığı, şöhret hastalığı, itibarlı olma sevdası, bitmeyen heves ve istekler vesaire. Bir de insanın en ağır bir şekilde imtihan edildiği bir alan var. İhtiras. İhtiras, Kur'an-ı Kerim'de tamah, açgözlülük, aşırı tutku, sonu gelmeyen istek gibi değişik manalarıyla yer almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle, kişideki mal hırsının şeref ve mevkiye düşkünlüğün dinine verdiği zarar, iki aç kurdun sürüye verdiği zarardan daha büyük olur. Mevlana Hazretleri, dünya ne kumaş, ne para, ne kadındır. Dünya, insanı Allah'tan gafil bırakan şeydir, diyor. Yani denize geminin yüzmesi gibi, kulun dünya nimetleri içinde bulunduğu halde, onların sevgisini gönlüne yerleştirmemesidir. Çünkü gemi suyun içinde yüzer, fakat su geminin içine girecek olursa gemi batar. Kulun eşyaya, servete sahip olması gerekir. Eşya ve servetin insana sahip olması değil. Servet ve eşyanın kula hizmetçi olması icap eder. Çünkü bunlar insanın hizmetine verilmiş şeylerdir. Kişinin kendi hizmetçilerinin hizmetçisi ve kölesi haline gelmesi ne kadar gülünçtür. Abdülkadir Geylani Hazretleri, dünyayı kalbinden çıkar, onu elinde tut veya cebine koy. Zira o haliyle dünya sana zarar vermez, diyor. Dünyanın şerli, zararlı, çirkin, menfur, değersiz ve tahkire layık yönü, insanın dünyanın, dünyalıkların, eşyaların kulu kölesi haline gelmesidir. Övülen, sevilen ve tasvip edilen yanı ise, kişinin dünya hayatını ve malını bir fırsat bilerek Allah yolunda çalışması, Allah için harcaması, kendi ahireti için hazırlık yapması ve geçici şeylere aldanmamasıdır. Dünyayı kalben değil, kesben yani çalışma açısından sevmelidir. Dünyayı kesben değil, kalben terk etmelidir. İslam'ın genel hususiyeti olan itidal, yani denge, hayatımızdaki en önemli ölçülerden biri olmalıdır. Aşırılığın her türlüsü bir noktadan sonra zararlı duruma dönüşebilmektedir. Bu ibadet hayatında haddi aşmak şeklinde olabileceği gibi, yine kullukta olması gerekeni yapmamak olarak da ortaya çıkabilir. Fani bir varlık olduğumuz şuuru bizim dünya ile bağımızı azaltır ve aşırı hırslarımızın önüne geçmemize yardımcı olur. Çok meşhur bir söz olarak hafızalarımızda yer eden, yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış cümlesi, parça parça anlaşılmaya çalışıldığında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek bir mahiyet arz etmekle birlikte, bizi dengeli bir hayata sevk etmesi açısından içinde hakikat ölçüleri barındırır. Kur'an-ı Kerim insan karakterini tahlil ederken onun cahil, zalim, aceleci, az düşünen, hırslarına yenilen bir varlık olduğunu haber verir bize. Rabbimiz adeta zayıf noktalarınız bunlar, bunların üzerinde hassasiyetle durun demektedir bizlere. Hayatımız alabildiğine hızlı akarken zaman zaman bu hızı kesecek olaylar yaşarız. Mesela bir ölüm hadisesi ya da bizi doğrudan ilgilendiren bir felaket veya hayat düzenimizi altüst eden bir gelişme. Bu durum aynen yolda arabasıyla son gaz giden bir insanın aynı yol üzerinde gördüğü bir kazadan sonra kendine gelmesi ve ben ne yapıyorum? Bu yaptığım düpedüz ölüme gidiş diye düşünerek hayatına tekrar çeki düzen vermesine benzer. İnsan çoğu zaman hırslarının peşinde koşar. İhtiraslarına yenidir. Ta ki kendisini sarsan bir hadiseyle karşılaşana kadar. İşte asıl olması gereken denge, büyük bir dersle karşılaşmadan önce kurulması gereken dengedir. Ancak hadiseleri ve insanları okumasını bilen bir kimse, kendi başına bir bela ve sıkıntı gelmeden de hayatında düzenlemeler yapmasını bilir. Hırs tamamen insanın iç dünyası ile ilgili bir durumdur. Hayatı algılayış biçimi, hadiseleri yorumlayışı ve onlara nasıl mana verdiği ile ilgilidir. Varlıklı insan çok hırslıdır da, fakir insan az hırslıdır diye bir hükme varmak çoğunlukla doğru değildir. Ya da meşhur bir insanla sıradan bir kimsenin hırsı aynı olabilir. Kısacası sahip olduğumuz bazı şeyler hırsı tetiklemekle birlikte sadece sahip olmak bir hırs sebebi değildir. Bu biraz da insanın kendisine ve hayata bakış tarzıyla alakalıdır. Asıl olan insanın nefsindeki bu hırs meylini, hayır ve güzelliklerde yarışmaya döndürmesi, fani dünya makam ve serveti uğrunda heder etmemesidir. Bu da ölümü ve ahireti unutmamakla mümkündür. Uzun ahiret yolculuğumuzda bize ne gerektiğini düşünmek, dünyada sahip olacağımız şeyi belirlemekte bize yardımcı olur. Bazen tamamen manevi bir veçeyle yaptığımız tutum ve davranışları bile sorgulamalıyız. Tevazumuz, mütevazılığımızdan mı yoksa gösteriş ve kibirden mi kaynaklanmaktadır? Hizmetimiz Allah rızasını mı hedeflemektedir yoksa onu dünyevi bir takım gayelere ulaşmak için basamak mı yapmaktayız? Dünyayı ahiret uğruna mı harcıyoruz, ahireti dünya uğruna mı? Bu bütün fazilet ve meziyetlerde söz konusudur. İlim, makam, servet, şöhret ve benzeri her türlü imkan nihai olarak hangi amaçla kullanılmaktadır? Bu muhasebeyi nefsimizle sık sık yapmalı ve kendimizi kandırmadan samimiyetle bu sorulara cevap aramalıyız. Hırsları bitiren ölmeden önce ölebilmektir veya hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekebilmektir. Yine Rabbimizin beyanıyla, ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ayeti kerimesindeki hakikat gereği, onun huzurunda daima takva üzere bulunmaya gayret etmektir. Hülasa, ihlaslı bir Müslümanın hayatı, bir mücadeleler manzumesidir. Hep bir mücadele, nefisle, dünyayla, çevreyle ve insanın fıtratını bozabilecek her şeyle mücadele. Bu mücadele şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği büyük cihattır. Rabbimiz kendimizle girmiş olduğumuz bu en çetin cihatta da yar ve yardımcımız olsun. Amin. Evet, Şefika Meriç'in kaleme aldığı Hırslarımıza Yenilmeden başlıklı yazısını paylaştık. Bugün Şebnem Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık size ve böylelikle bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.